Değerli kardeşler, hoş geldiniz. Hepinize esenlik olsun. Bazı kardeşlerimiz geçen hafta geldiler. Dediler, pastörüm, bu vaazı biz iki kez dinlemek istiyoruz. O yüzden kale içine geldik. Haftaya da Konya altında da dinleyelim. Denk geldiler, şaka yapıyorum. Onlar ikinci kez dinlemiş olacak. Yıllar önce bir konuşmacı konuşmasını, konferanslarını bitirdikten sonra bulunduğu otelden başka bir yere yetişmek için sabah erkenden çıkmak zorundaydı kaldığı yerden. Ve bu yüzden kaldığı tren istasyonuna gitmek için otel görevlisine dedi ki, yani bana bir araba ayarlarsan sevinirim. O dönemde tabii at arabaları var daha çok. Tamam diyor. Arabaya bindiğinde sabah erkenden sadece tek bir şey söylüyor sürücüye: çok hızlı sür. Zannediyor ki otel görevlisi nereye gideceğini söylemiş. Hızlıca yola koyuluyorlar. Kısa bir süre sonra adam oraları tanımaya başlıyor. Bakıyor ki tren istasyonunun tam tersine gidiyor aslında araba. O zaman da panikle şoföre "nereye gittiğini biliyor musun?" diye bağırıyor. Şoför arkasına bakmadan "hayır efendim" diyor, "ama çok hızlı sürüyorum" diyor. Nereye gittiğini bilmeden dört nala koşturuyor. Bazen birçok insan için hayat tam olarak böyledir. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz ama koşuyoruz. Dört nala koşuyoruz. Hatta Hristiyanlar için de böyle olduğu zamanlar var. Yani nereye gittiğimizi bilmediğimiz, hızlı bir şekilde ilerlediğimiz. Ya bir şekilde ilerliyoruz, bir şekilde koşuyoruz. Ama bir gerçek var ki, gittiğimiz yeri bilmiyorsak, yanlış yöne gidiyorsak, ne kadar hızlı gidersek gidelim bunun hiçbir anlamı yoktur. Bilmeden koşmamızın, bilmeden ilerlememizin, bilmeden varmamızın hiçbir anlamı yoktur. Tanrı'ya inanan Hristiyanlar olarak Tanrı'nın hayatımızdaki amacı için yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz. Ama şunu sormak istiyorum. Bildiğimizi düşündüğümüz yolun ne derece farkındayız? Bildiğimizi düşündüğümüz yolda gerçekten ne derece doğru bir şekilde ilerliyoruz? Çünkü 2. Korintliler 13-15 ayeti diyor ki, iman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın. Bunu kiliseye söylüyor bakın. Yani bugün birinize belki, "kardeşim imanda mısın, iyi bir yolda mısın bir düşün" desem, bana "ya pastör ne diyorsun, bana imansız mı diyorsun" diyeceksiniz. Kutsal kitap hepimize bunu söylüyor. İman yolunda olup olmadığınızı sınayın. İmanda olup olmadığınızı düşünün. Bugün bakacağımız bölüm tam olarak bununla ilgilidir. Elinizde bültenleriniz var. Kutsal kitaplarınızdan Yuhanna 20. bölüm 24-31 ayetlerini açalım. Ben okurken siz de takip etmek isterseniz bakabilirsiniz. Şöyle söylüyor. 12'lerden biri, ikiz diye anılan Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona "biz Rabbi gördük" dediler. Thomas ise onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam dedi. 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu. "Size esenlik olsun" dedi. Sonra Thomas'a "parmağını uzat" dedi. "Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy, imansız olma, imanlı ol." Thomas ona "Rabbim ve Tanrım" diye yanıtladı. "İsa, beni gördüğün için mi iman ettin?" dedi. "Görmeden iman edenlere ne mutlu." İsa öğrencilerin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, "İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız" diye yazılmıştır diyor Rab'in sözü. 2 hafta önce Paskalya'yı kutladık. İsa'nın dirilişini hep birlikte kutladık. Rab'be şükürler olsun. Size de çok minnettarım. Hepiniz canla başla çok değerli hizmet ettiniz. Neredeyse 900 ila 1000 kişi oraya geldi. Yani çok değerli bir zamandı İsa'nın dirilişini, bu umudu duyurmak için. Kutsal yazıların bu kısmından hemen önce görüyoruz ki İsa diriliş pazarında bir pazar günü öğrencilere görünüyor. Değil mi? Size esenlik olsun diyor. Dirildiği zaman. Ve bugün okuduğumuz bu Yuhanna 20. bölüm 24-31 ayetlerinde de diriliş pazarından bir hafta sonra pazar günü İsa yeniden öğrencilerine görünüyor. Haftanın ilk günü. Buradan şunu anlıyoruz. Haftanın ilk günü öğrenciler bir araya geliyorlardı. İlahi söylemek için, dua etmek için, Rabbin sözünü konuşmak için ve İsa'nın görünme amacı ikinci kez geldiğinde elbette ki öğrencilerini teselli etmekti. Ama bugün bültenlerinizin başlığında gördüğünüz üzere vaazın başta olan bir konuyla da ilgiliydi. Orada şüphe duyan birisi vardı. İsa'nın geliş amacı teselliden çok orada şüphe duyan bir insan içindi ve onun imana yönelmesi gerekiyordu. Bu adam birçoğumuzun bildiği üzere kuşkucu diye anılan Thomas'tır. İsa'nın havarilerinden, öğrencilerinden birisi. Thomas ilk başta İsa'nın dirilişinden şüphe duyuyordu. Rab kendisi, öğrenciler geldiğinde Rab bize göründü, dirilmiş dediğinde inanmamıştı. Fakat bu metinde görüyoruz ki İsa ile karşılaştığı an müthiş bir değişim yaşıyor. Diz çöküyor, Rabbim ve Tanrım diye kapanıyor, ayaklarına kapanıyor. İsa'ya Rabbim ve Tanrım diyerek diz çöküp gerçekten tamamen değişmiş bir Thomas görüyoruz. Yuhanna müjdesi, Yuhanna kitabı 1. bölümden hemen girişteki ayetten itibaren İsa'nın tanrılığını görmemiz için bize çok şey anlatmaya çalışıyor. Yuhanna kitabının amacı budur. İsa'nın tanrılığını bize göstermek, vurgulamak, ona iman etmemiz için yaptıklarını bize anlatmak. Yuhanna 1:1'de diyor ki başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı'yla birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi diyor. Ve aynı zamanda 14. ayete geçtiğimizde diyor ki söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, kimin? Babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük diyor. Lütuf ve gerçekle dolu. İsa hayatlarımıza lütuf getirdi. İsa gerçeğin ta kendisidir. Ve Thomas'a da aslında yargı değil lütuf götürüyor. Büyük bir lütuf götürüyor. O kadar imansızlığa rağmen, 3 yıl onunla gezmesine rağmen, ölüp dirileceğini o kadar kez işitmiş olmasına rağmen, ölüleri dirilttiğini, körleri iyileştirdiği, kötü rümleri ayağa kaldırdığını, hastaları iyileştirdiğini görmesine rağmen, bu kadar imansızlığa rağmen İsa yine de ona lütuf götürüyor. Ona elini uzattığında yargı için değil, merhamet göstermek için elini uzatıyor. Lütfetmek için elini uzatıyor değil mi? Bu ayetlerde de görüyoruz ki Yuhanna başladığı gibi yavaş yavaş bitirmeye doğru da bu kitabı neyi vurgulamak istiyor? Rabbimiz ve Tanrımız. Kim? İsa Mesih. Onun Rabliğini vurguluyor yine. Onun yaptıklarını vurguluyor yine. Emin olmamızı istiyor bir şeyden. Emin olmamızı istiyor. Ona gerçekten iman etmemizi istiyor. İsa Mesih'in yeri göğü yaratan söz Tanrı olduğunu vurgulayarak başlıyor 1. bölümde. Ve artık sonlarda yine onun her şeyi yaratan Rab olduğunu bakın ilan ediyor. Her şeyi yaratan Rab olduğunu duyurmaya da devam ediyor. İsa'nın nasıl bir mesaj verdiğini aslında ölümüyle ilgili söylediklerini tam anlamayan öğrencilerle oradaydılar. Ve onlar için diriliş aslında çok büyük bir şoktu biliyor musunuz? Neden? Çünkü ölüler her dakika dirilmiyor. Orada sık sık görülen bir olay da değildi bu. Hani demesinler ya ha sen de mi dirildin hoş geldin diye büyük bir şok. Anlamamışlar ki İsa o kadar söylemesine rağmen öleceğim. Buradan ayrılmayın üçüncü gün ölümden dirileceğim. Büyük bir şok içerisindeydiler. Ama her şeyde olduğu gibi burada da ben kendime şunu soruyorum. Peki ya ben olsaydım? Peki ya biz olsaydık? Hani çok imanlıyım ya bazen öyle görüyorum ya hepimiz. Ya bunlar nasıl bu kadar imansızlık yapıyor? Ben orada olsaydım gerçekten o an iman edebilecek miydim? Ben orada olsaydım gerçekten o an İsa'nın dirildiğine gözü kapalı inanacak mıydım? Kardeşim zannetmiyorum. Ben kendim için zannetmiyorum. Şüphe duyardım herhalde. Utanırdım herhalde. Kuşku içerisine düşerdim herhalde. Çünkü inanılması güç bir haber gerçekten. Her ne kadar söylenmiş olsa bile. Hani olur ya bazen bir işimiz çözüldü denilir. Deriz ki yok hani sonuna kadar o şeyi bir göreyim de ondan sonra içim bir rahatlasın. Sanki ona benziyor biraz. Tabii ki Rab'bin dirilişi bununla kıyaslanamaz ama görmeden inanamıyorlar. Gerçekten dirildiğinden emin olamıyorlar. Şüphe, değerli kardeşler, hayatımızın gerçeğidir. Havariler için de bu böyleydi. İsa'nın en yakın takipçileriydi bu adamlar. Ama onlar için de bu böyleydi. Sadece onlar için değil, İbrahim için, Musa için, Petrus için, Yahya için, Eyüp için, birçok iman kahramanı, iman adamı için, iman kadını için böyle bir şeydi. Şüpheyle karşılaştıkları, şüphe duydukları anlar yaşadılar. Şüpheye düştükleri zamanlardan geçtiler. Ama İsa bir şey söylüyor. Görmeden iman edenlere ne mutlu. Görmeden iman edenlere ne mutlu. Aslında kutsanan insanlardan bahsediyor. Kutsanmış böylesi bir insan diyor. Kutsanmış böylesi bir iman diyor. Şu an görmeden iman edenlerin değeri, bereketi budur aslında. Görmeden iman ettiniz kardeşlerim, ne mutlu size. İsa diyor ki, kutludur o insanlar, kutsanmıştır o insanlar. Çoğu insan zaman zaman şüphelere düşer. Hele ki ölümle karşılaştığımızda ya da bir yakınımızı kaybettiğimizde, çok sevdiğimiz biri hayatımızdan göçüp gittiğinde inancımızla ilgili kafa karıştırıcı sorular çıkmaya başlar. Bazen sorgularız, ya gerçekten hayatın amacı ne? Gerçekten öbür dünya dediğimiz yer nasıl bir yer? Gerçekten ölümden sonra neler olacak ya da öldükten sonra o an neler yaşayacağım? Gözümü Rabbin huzurunda açtığımda nelerle karşılaşacağım? Veya bazen belki de daha da şüpheci bir şekilde gerçekten Rabbin huzurunda mı açacağım gözümü? Şüphe hayatımızın gerçeğidir. Bütün bu saydığım isimleri göz önünde bulundurursak bugün size şunu söylemek istiyorum kardeşler, şüphe normaldir. Ama nasıl bir şüphe normaldir? Gelin Thomas'tan onu öğrenelim. Çünkü bazen sinir bozucu olabiliyor şüpheler. Bazen utanç yaşamamıza bile neden olabiliyor. Bazen kendimizi suçlamamıza neden olabiliyor. Ama yine de normaldir şüpheler. Çünkü bizi yaratan kaygılarımızı biliyor. Korkularımızı biliyor. Sıkıntılarımızı biliyor. Hatta ve hatta şüphelerimizi en iyi bilen odur. Rab'bin kendisidir. Nereden biliyoruz? Thomas'la ilgili bir haber mi gitti ona? Her şeyi yaratan bilmiyor mu düşüncelerimizi? Odaya ilk girdiğinde hedef olarak seçtiği kişi kimdi? Kime baktı? Thomas, gel ellerini uzat. Gel canım, böğrüme dokun. Biliyordu onun imansızlığını. Biliyordu onun şüphelerini. Biliyordu onun kafasını karıştıran şeylerin ne olduğunu. Zamanı geldiğinde ne yaptı? Cevap verdi. Ve o şüphe müthiş bir imana dönüştü aslında. Çünkü gelenekten anladığımız ve bildiğimiz kadarıyla Thomas ta Hindistan'a kadar müjdeyi yaydı ve hatta şehit edildi İsa'nın adı uğruna. Böyle bir şüpheciden böyle bir iman adamı doğabiliyor. Yeter ki şüphelerimizi iyi yönlendirelim. Şüphelerimizi kimde çözeceğimizi bilelim. Şeytanda değil, dünyanın felsefelerinde değil, kendi benliğimizde, canımızda, egomuzda değil, yine de Tanrı'da şüphelerimiz cevap bulabilir. Yine de Tanrı bizi şüphelerimizden teselli edebilir. Bize şüphelerimizden uzaklaştırabilir. Veya o şüpheyi Thomas'ta yaptığı gibi ve diğer öğrencilerin de yaptığı gibi büyük bir imana dönüştürebilir, değil mi? O zaman böyle düşündüğümüzde lütuf ve gerçekle dolu biricik oğul. Sizce Thomas'a nasıl büyük bir lütuf sağlamış, değil mi? Gerçekten inanılması güç büyük bir lütuf sağlamış Thomas'a. Onu büyük bir şüpheden, büyük bir sıkıntıdan, büyük bir yürek rahatsızlığından kurtarmış aslında. kafasını kurcalayan, meşgul eden, düşünmesine sebep olan, sorgulamasına sebep olan sorular yağdıran adamın yüreğini sakinleştirmiş. O yüzden içeri girdiğinde size esenlik olsun demesi boş değildir insanın. Gerçekten esenlik vermek istiyor. Gerçekten huzur vermek istiyor. Gerçekten sonsuz yaşam vermek istiyor. Gerçekten rahatlık vermek istiyor. Ama bir de Thomas'ın yerine kendimizi koyalım. 3 yıl onunla geçirmiş. Yani yaşadığı hayal kırıklığını da tahmin etmek zor olmasa gerek. Sözleri anlamamış bir adam olarak düşünün. Dirilişini anlamamış, kavrayamamış bir adam olarak düşünün. Umudunu ona bağlamış, geleceğini ona bağlamış, 3 yılını onunla harcamış, her şeyini ona vermiş. Ve birden İsa öldü, hikaye bitti zannediyorlar. Çok büyük bir hayal kırıklığı. Geleceğim ne olacak? Bu 3 yılım ne olacak? Ben bu 3 yılı boşuna mı verdim? Söyledikleri doğru muydu, yanlış mıydı? Dostum da ama o benim. 3 yıl az değil. Ve o yakınlıkla girdiği hayal kırıklığını düşünelim. Biz de hayal kırıklıklarına uğruyoruz. Biz de isteklerimizde sorunlar yaşıyoruz. Biz de imanımızda hayal kırıklığı yaşadığımız zamanlardan geçiyoruz. İşlerimizde, arkadaşlarımızda, dostlarımızda, eşlerimizde, çocuklarımızda hayal kırıklıkları yaşadığımız zamanlar oluyor. Ama İsa geldiğinde kardeşim onu tam tersine çevirebilir. İsa o odaya girdiğinde her şeyi değiştirebilir. İsa oraya geldiğinde hiçbir şey eskisi gibi kalamaz. Mümkün değil ki Rab'be itaat etmesin ve aynı inatla, aynı gururla, aynı kibirle devam etsin. Yok, mümkün değil. Bakın İsa Thomas'ı sert bir şekilde azarlamadı. Thomas'ı öğrencilerinin arasından kovmadı. Artık yanımda yerin yok, ne utanmaz adamsın, 3 yıl boyunca ben seni böyle mi yetiştirdim, nasıl bana ihanet edersin, böyle sözler söylemedi değil mi? Seni utanmaz adam, rezil etmeye çalışmadı onu. İsa'nın ona verdiği şey tam olarak bir fırsattı. Ne yaptı? Thomas'ın yapmak istediği şeyi yapması için elini uzattı. Dokunmak mı istiyorsun? Gel dokun dedi. Emin olmak mı istiyorsun? Gel emin ol. Görmek mi istiyorsun? Tamam. O zaman gel gör. İmansız olma. İmansız olma. İmanlı ol diyor. Değil mi? Thomas'a yaptığı şey sevgisini göstermekti. O el suçlamak için uzanmadı kardeşim Thomas'a. O el Thomas'ı suçlamak için uzatılmadı. Tam tersine onu ayağa kaldırmak için, hem de daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için uzatıldı. İmanını arttırmak için uzatıldı. Sevgisini paylaşmak için uzatıldı. Merhametini, sonsuz lütfunu, yüceliğini göstermek için uzatıldı aslında. Thomas'ı da diğer inanmayan öğrencileri de sevmeyi seçtiyse. O yüzden kurtuluşumuz bizim yaptıklarımızla ilgili değil. Onun yaptıklarıyla ilgilidir. Kurtuluşumuz bizim çok harika imanlılar olduğumuz, anladığımız, müthiş insanlar olduğumuzla ilgili değil. Onun her şeye rağmen bizi sevmesiyle ilgilidir. Bize merhamet göstermek, bize lütfunu dökmek istemesi gerçeğiyle ilgilidir. Tam olarak onunla alakalıdır kurtuluş. O yüzden kutsal yazılar onda kurtuluşa, günahlarımızın bağışlanmasına sahibiz diyor. Ve nihayetinde ne oldu? Thomas ne yaptı? Rabbim ve Tanrım diye diz çöktü. Kardeşim İsa'nın merhametini gören, İsa'nın yüceliğini gören, İsa'nın lütfunu gören hiç kimse yok ki onun önünde diz çökemesin. Dizlerinin bağı çözülür ve onun önünde diz çöker. Hepimiz için bu böyledir. Hepimiz için. İsa ile karşılaştığımızda dizlerimizin bağı çözülür. Diz çökeriz, şükrederiz, onu yüceltiriz. Ama işte kaygılı zamanlarda bunu unutuyoruz. Sıkıntılı zamanlarda bunları unutuyoruz. Zorluklardan geçtiğimizde bunları unutuyoruz. 1. Timoteus 1.19 şöyle diyor. İmana ve temiz vicdana sarıl. Bazıları temiz vicdanı bir yana iterek iman konusunda battılar. Şüphe az önce dedim ya, Bence bir sorun değil. Ama vicdanı kirlenmiş birinin şüphesi bir sorundur. Kutsal yazılardan bunu anlıyoruz. Zaman zaman şüpheye düşmek tek başına sorun değil. Ama vicdanımızın kirliliğinden kaynaklı bir tatminsizlik, bir şüphecilik varsa, kutsal yazılardan anladığımız şu ki iman konusunda batmamıza neden olabilir. Korkunç bir yere götürüyor o. İman konusunda batmak. Korkunç bir yerle sonuçlanıyor. İmanımıza karşı yapılan saldırılar bizi bazen küçük düştüğümüz düşüncesiyle zayıflatıyor. Ama Tanrı tamamen mükemmeldir ve kendisine güvenmemizi istiyor. Kendisi koruyacak güçtedir. Kendisi savunacak güçtedir. Kendisi imanları arttıracak, birilerini çağıracak güçtedir. Bazen koşullar girişte örneğinde verdiğim gibi ters yönde giden arabada olduğu gibi bizi de şaşırtabilir ve nereye gittiğimizi bize unutturabilir. Koşullar çok önemlidir ve dikkat etmemiz gereken unsurlarla doludur. Hayattaki zorluklardan dolayı Tanrı'nın bizi umursamadığı yalanına kapılabiliriz hepimiz. Tanrı'nın umrunda değilim diyebiliriz. Öyle düşünebilir. Bu bir yalandır. Bu bir yalandır. Thomas'ta gördüğümüz şey gerçekten Tanrı'nın büyük lütfu, el uzatması, onu umursadığı gerçeğini bize gösteriyor. Oysa en büyük iman dönüşümü tam olarak böyle durumlarda gerçekleşiyor. En büyük iman dönüşümü gerçekten zorluklarda ortaya çıkıyor. En büyük iman dönüşümü Tanrı'ya güvenen şüphelerde ortaya çıkıyor. En büyük iman dönüşümü gerçekten artık her şey tükendi dediğimiz anlarda ortaya çıkıyor. O zaman neden korkuyoruz? Neden korkuyoruz? Belirsizlik bizi korkutuyor. Utanç bizi korkutuyor. Kaygılar bizi korkutuyor. Ama Rab'de korku yok kardeşim. Rab'de tam tesellisi var. Tam merhameti var. Tam lütfu var. Tam umudu var. O yüzden şüpheler bugün size şunu söylemek istiyorum. Sizi inançsızlığa sürüklemesin. Şüpheler sizi inançsızlığa yönlendirmesin. Tanrı'dan uzaklaşmak yerine tam tersine bizi gelin Tanrı'ya daha fazla yaklaştırsın. Neden? Çünkü o şüphenin cevabını onda bulduğunuzda dünyanın hiçbir zevki, dünyanın hiçbir tatmin olabileceğiniz aracı size bunu veremez. Sadece Rab verir. Sadece Rab tamamlar. Zorluk varsa, şüphe kırıntıları varsa sevgili kardeşim, güçlü bir iman hayatına dönüşebileceğini unutma. Thomas'ta yaptı Rab. Eyüp'te yaptı Rab. Petrus'ta yaptı Rab. Yahya'da yaptı Rab. İbrahim'de yaptı Rab. İshak'ta yaptı Rab. Korkmayalım. Rab dönüştürebilir. Şüphelerimizi gelin Tanrı'ya götürelim. Tanrı'ya verelim. O zaman onun şefkatini, onun lütfunu tatmaya başlayacağız. Çünkü şüphe ve imansızlık zamanlarında bile Thomas'ta da diğer öğrencilerde de görüyoruz ve Tanrı'nın kendi kimliğidir bu. Tanrı bizi sevmekten asla ve asla vazgeçmez, vazgeçmedi. Benim sevgim zaten onun sevgisi zaten beni kendisine çekti. Benim sevgim değildi ki. Biz de seviyoruz diyor kutsal yazılar. Çünkü önce o bizi sevdi. Ve belirlenen zamanda kurtuluş için biricik oğlunu gönderdi değil mi? Biri demiş ki kardeşim %100 de katılıyorum. Dürüst şüphe sahte bir imandan daha iyidir. Dürüst olalım şüphelerimizde. Tanrı'ya gitmekte, birbirimize gitmekte, birbirimizi cesaretlendirmekte, çözüm yolu bulamıyorum kardeşim benim için dua et demekte, Rab bunun cevabı nedir diye ona sormakta. Cesur olalım çünkü dürüst bir şüphe sahte bir imandan daha değerlidir. Çok daha değerlidir. Altın gibidir, arıtılmıştır en azından. Genellikle büyük hatalar yapıyoruz. İmanımızdan şüphe ediyoruz. Ama beni rahatsız eden bir şey var. Şüphelerimizden şüphe etmiyoruz. Şüphe geldiğinde imanımızdan şüphe edebiliyoruz. Ama şüphe geldiğinde o şüphenin şeytandan gelebileceğinden, benliğimizden gelebileceğinden, egolarımızdan gelebileceğinden, o şüphenin şüpheli olabileceğinden nedense şüphe etmiyoruz. Şeytan ne kadar da alıştırmış aslında bizi, değil mi? O yüzden kardeşim, uyanık olalım. Uyanık kalalım. Doğru olduğunu zannetme eğilimindeyiz şüphelerimizin. Oysa özdeyişler 3-5 diyor ki, Rab'be güven bütün yüreğinle, kendi aklına ben bağlama. Rab, şu an böyle düşünüyorum, bana yardım eder misin? Rab, şu an bu konuyu anlayamıyorum, beni zorluyor, lütfen elini uzatır mısın? Rab, gerçekten bu yükün altında eziliyorum, kalkamıyorum, nereye gideceğimi bilmiyorum, çözüm yolu yok, karanlık görünüyor her şey, sen ışığım olur musun? Böylesi bir dua, böylesi bir yürek, Rab'be gidilen herkesi bence Rab'bin önünde yüceltecektir. Korkularına cevap olacaktır, sorularına cevap olacaktır. Çünkü şüphe genellikle kendi hislerimizden, aklımızdan, düşüncelerimizden ortaya çıkıyor. Ya da koşullardan, başkalarının söylediklerinden, başkalarının düşündüklerinden, başkalarının şüphelerinden ve başkalarının hareketlerinden kaynaklanıyor aslında. Ama bildiğimiz bir gerçek var. Hislerimiz bizi yanıltabilir. Ama Tanrı'nın sözü asla yanılmaz. Tanrı'nın sözü hiçbir zaman yalan söylemez. Tanrı'nın sözü hiçbir zaman o gün öyle söyledim, kusura bakma yanlış anlamışsın ama bugün böyle demez. Her zaman gerçeği söyler. Hiçbir zaman gerçekten sapmaz, yanılmaz. O yüzden kimi dinliyoruz? Tanrı'yı mı yoksa kendimizi mi? Tanrı'yı mı yoksa düşüncelerimizi mi? Tanrı'yı mı yoksa duygularımızı mı? Markos 9:24'te çocuğunun iyileşmesi için gelen ama şüphe duyan bir babanın hikayesi var. Nereden biliyoruz? Çünkü İsa diyor ki iman eden için her şey mümkündür. Ama çocuğun babası o an hemen diyor ki, Ya Rab, iman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et. Yalvarıyor Rab'e. Neden? Çünkü evladının kurtulmasını istiyor. Yüreğinde kuşkular var, şüpheler var ama ne yapıyor? Ya Rab, imansızlığımı yenmeme yardım et. İnanmak istiyorum. Tam olarak Tanrı'nın beklediği budur. Şüphe de ona gidelim. İmansızlık da ona gidelim. Anlamadığımız konularda ona gidelim. İmansızlık ettiğimizde de Tanrı'ya gittiğimizde korunuyoruz sevgili kardeşim. Şeytanın eline düşmekten korunuyoruz. İmansızlığımızı yenmemize yardım edecek olan şeytan değil, şüpheler değil, Rab'bin kendisidir. Yanlış yere gitmeyelim. Yanlış yerde aramayalım cevapları. İman, cesaret, hiç korkmadan ilerlemek anlamına gelmiyor, onu söyleyeyim. Hani imanlıyız ya, öyle bir şey yok falan diyelim demiyorum. Size bugün bunları anlatmak için çıkmadım. Korkularımıza rağmen devam etmek demektir iman. Korkularımıza rağmen güvenmek demektir. Korkularımıza rağmen ilerlemek demektir. Birisi demiş ki, neden hiç kimse bana Hristiyan olabileceğimi ve sonrasında da tüm şüphelerim üzerinde çalışabileceğimi söylemedi? Çünkü zannediyor ki önce şüpheleri üstünde çalışıp çözmesi lazım, sonra Hristiyan olması gerekiyor. Değerli dostlar, Mesih'e attığınız küçücük bir adım bile şüpheden, korkudan sizi uzaklaştırabilir ve uzaklaştırır. Çalışır, Mesih o zaman çalışır. İsa Thomas'tan tam olarak bunu istedi. İmansız olma vurgusu bu yüzden önemliydi. İman et. Şüphende de iman et. Korkunda da iman et. Karanlığında da iman et. O yok olsun demiyor birden Tanrı ama iman et. Hala iman etmeye devam et. Hala Tanrı'dan istemeye devam et. Hala Tanrı'ya gitmeye devam et. Her şeyi anladıktan sonra inanabilirsin ya da inanman lazım yalanını bize kim söyledi? Bize kim söylüyor? Her şeyi anlayınca inanalım yalanını bize kim söylüyor? Bu sadece bir kişinin işine yarıyor sevgili dostum. O da şeytanın. Şeytandan başka kimsenin işi değil bu yalan. Tanrı'ya yaklaşmamızı engellemekten başka amacı olmayan şeytan dışında kimseye yaramıyor bu yalan. Değerli kardeşler, kulak verin sesime. Şeytan, İsa'nın size vermek istediği bol yaşamı çalmak istiyor. Hayatınızı boşa geçirmeniz için elinden geleni yapıyor şeytan. Onun sunmak istediği esenliği sizden uzaklaştırmak için, ufacık düşüncelerinizi bile kullanıp sizi oyuncak etmek için çabalıyor şeytan. İzin vermeyin. İzin vermeyin ona. İsa'nın size vermek istediği bol yaşama gelin. Çünkü o insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldi. Bunu vermek istiyor ama şeytan ne yapıyor? Kuşkularla, kaygılarla, zorluklarla, karanlıklarla, yoğunluklarla, Tanrı'yı düşünecek zaman bile elimizden alarak bizi o bol yaşamdan uzak tutmaya çalışıyor. Bu şeytanın işine geliyor, başka kimsenin değil. Burada hayatının çoğu yıllarını boşa geçirmişliğinden pişman olan insanlar var. Keşke daha önce gelseydim diyen insanlar var. Keşke daha önce iman etseydim diyen insanlar var. Keşke 40'ımda, 50'mde, 70'imde, 80'imde iman etmeseydim diye dolu dolu insanlar var. Keşke 15 yaşında tanısaydım diyen insanlar var. Neden? Çünkü Rab'deki bol yaşamı gördükten sonra ah ediyorlar o geçen yıllara. O kadar boşa harcanmış bir ömür. O kadar boşa yaşanmış bir yaşam. Diyarbakır'da 80 yaşında bir amcamız iman etmişti ben orada hizmet ederken. Yatıp kalkıp söylediği tek şey şuydu beni gördüğünde. Ah Özgür, keşke senin yaşında iman etseydim. Özgür, keşke senin gibi erken Rab'bi tanısaydım. Rab'bin yanındadır şimdi. Benden önce gitti, o konuda şanslı. Teselli ediliyor. Ama şeytan bu hayatı elimizden çalmak için uğraşıyor. Basit şeylerle değil, gökteki değerlerle uğraşalım. Gökteki değerlerin arkasından gidelim. İsa ile karşılaştığımızda çünkü her şey değişecek. İsa ile karşılaştığımızda her şey yenilenecek. İsa ile karşılaştığımızda tüm korkular ve şüpheler imana ve cesarete dönüşecek. İsa'yı öldürenler öğrenciler için bir korku kaynağıydı. Neden? Çünkü öğrenciler o odalarda saklanarak, kapıyı kilitleyerek ne yapıyorlardı zannediyorsunuz? Onu öldürenler bizi de öldürecek. Onu mahvedenler bizi de mahvetmeye geliyor. Ama İsa ile karşılaştıklarında her şey bambaşka oldu. O kapıların kilitleri açıldı. O korku yerini cesarete bıraktı. O imansızlık yerini büyük bir imana ve adıma, harekete, eyleme bıraktı. Dirilmiş Rab'bi gördüklerinde imanları tazelendi. Dirilmiş Rab'bin zaferini gördüklerinde gerçekten imanları artmaya başladı. Cesaret bulmaya başladılar ve harekete geçmeye başladılar. Korkularınız, şüpheleriniz mi var? O zaman Tanrı'ya söyleyelim. Ya Rab, her şeyi anlamıyorum ama beni sen yönet istiyorum. Ya Rab, her şeyi algılayamıyorum ama hayatımın egemeni sensin. Benim egemen olmak için verdiğim çabaları engelle. Çünkü maalesef çoğu zaman gelip burada hayatımızın egemenisin dediğimiz ama hemen çıktıktan sonra hayatımızı kendi egemenliğimize aldığımız çokça zaman oluyor. Biz şüphe duymayalım da kim duysun o zaman? Rab'den vazgeçmeyelim. Rab, şimdiye kadar gördüğüm her şey seni yüceltmeme yeter de artar bile demekten vazgeçmeyelim. Bundan sonra bilmediklerim senin elindedir. Cevabını versen de vermesen de Rab, seni seviyorum, seni izlemeye kararlıyım demekten vazgeçmeyelim. Evet, günün birinde cevap gelecek. Çünkü elçilerin işleri diyor ki şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman bilindiğimiz gibi tam bileceğiz. Şimdi bilgimiz sınırlıdır ama o zaman geldiğinde bileceğiz değerli kardeşim. Bugün hala bazı şüpheciler İsa'yı sorgulamaya, Hristiyan inancına karşı gelmeye devam ediyor değil mi? İsa şöyledir, Hristiyanlık şöyledir, İncil şöyledir, Kutsal Kitap şöyledir. İsa kadar sorgulanmış, İsa kadar eleştirilmiş, İncil kadar didik didik edilmiş, yerden yere vurulmuş, araştırılmış, sorgulanılmış ama yine de çürütülememiş başka bir kitap, başka bir inanç, başka bir kimlik yoktur. Amerika'da da, Avrupa'da da, Türkiye'de de, diğer birçok yerde de. Bu kadar eleştirmen başka bir şeyi bu kadar didik didik etseydi, emin olun delik teşik olurdu. Elle tutulabilecek bir hali kalmazdı. O yüzden size şunu söylüyorum, imanımızın dayanağı gemi demiri gibi sağlamdır. Asla sarsılmaz, asla yere düşmez, asla yok edilemez. İsa sadece bir insan olsaydı, Thomas'ın tapılmasını kabul eder miydi? İsa sadece bir insan olsaydı, Rabbim ve Tanrım denildiğinde, beni gördüğün için mi iman ediyorsun diye cevaplar mıydı? Diyorlar ki İsa nerede, ben Tanrıyım dedi. Kardeşim burada ve birçok yerde bağıra bağıra İsa ben Tanrıyım diyor. Ben Tanrıyım, bana iman edin, bana iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yol, gerçek ve yaşam benim, diriliş ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez diye bağırıyor İsa Mesih her yerde. Ama kör olmak isteyen kör olmaya devam ediyor. İnkar etmek isteyen inkar etmeye devam ediyor. Ve yargı günü kendilerine kutsal yazıların dediği üzere büyük bir gazap biriktiriyorlar. Petrus'un ayağına kapandıklarında Petrus dedi ki kalk ben senin gibi insanım, böyle bir şey yapma. Pavlus'un ve Barnaba'nın ayaklarına kapanmak istediklerinde kalkın biz de sizin gibi insanız, niye böyle yapıyorsunuz, kafayı mı yediniz diye uyardılar onları. Melekler geldiğinde, kullar tapınmaya çalıştığında melek bile dedi ki kalk ben de senin gibi Tanrı kuluyum. Sadece İsa beni gördüğün için mi iman ettin diyor. İsa ben Tanrıyım diyor kardeşim. Yol, gerçek ve yaşam, yaşamın kendisi, ebedi, sonsuzluklar boyunca kalıcı olan Rab bu dünyaya İsa Mesih aracılığıyla gelmiştir. Kendisine iman edenleri kurtarmak için. Şüphelerinden, korkularından, kaygılarından, karanlıklarından, cehennemlerinden, yaşamsızlıklarından, ölümlerinden kurtarmaya gelmiştir. Yuhanna 5:18'de Yahudi yetkililer İsa'yı ne için öldürmek istediler? İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu iddia ediyorsun dediler. İsa Tanrı olduğunu iddia ettiği için öldürüldü zaten. Tanrı değil demek çok komik bir cevap, çok komik bir düşünce. Adam bunun için öldü, öldürüldü. Herkes İsa'nın kim olduğunu biliyordu. İsa'nın havarileri biliyordu, diğer insanlar, melekler biliyordu, birçok insanlar biliyordu. Ve bazıları tapınırken bazıları reddettiler. Bugün biz ne yapıyoruz? Bugün biz nasıl davranıyoruz? İsa'yı fiziksel olarak görmedik. Ona dokunma fırsatımız da yok. Keşke dokunabilsek demeyeceğim çünkü görmeden iman edene ne mutlu dedi. O daha fazla övünüyor. Şimdi biz de aynı imansızlık çukuruna düşmeyelim. İsa tarafından övülen iman budur kardeşim. Dokunmadan iman edenler, görmeden iman edenler. Onun sözünü bir anlamda baş göz üstüne kabul edenler. Değerli dostlar, iman bizi Mesih'e bağlıyor. İman bizi göksel vatana bağlıyor. İman bizi dirilişiyle bize hayat veren İsa'yı deneyimlemeye davet ediyor. Yaşamaya davet ediyor daha bu dünyadayken. Thomas şüphe duydu ama sonrasında derin bir imanla yaşamaya başladı. Ve dediğim gibi Hindistan'a kadar gidip canını verdi. Rabbim ve Tanrım dediği Mesih'in ardından ne yaptı? Sonuna kadar gitti. Gerçekten Rabbi ve Tanrısıydı. Gerçekten efendisiydi, hayatının egemeniydi. Kutsal yazılar da bize ne için verildi? Tam olarak bu yolda gidelim diye verildi değil mi? Çünkü Yuhanna 20. bölümde o okuduğum son ayet, 31. ayet ne diyor? Ne var ki yazılanların hepsi İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazıldı. Daha çok şey yapmıştı. Ama bunlar ne için verildi? Ona iman edelim diye. Ona diz çökelim diye. Başka ne arıyoruz? Başka neye bakıyoruz? Şüphe hayatın bir parçasıdır. Ama unutmayın, kalıcı değildir. O yüzden şüphelerimizi Tanrı'ya teslim edelim. Çünkü İsa bizi bütün şüphelerimize rağmen, bütün korkularımıza rağmen, bütün kaygılarımıza ve karanlık düşüncelerimize rağmen seviyor, kabul ediyor ve sizden de vazgeçmeyecek. Yeter ki siz de ona gidin, onda güçlenin, ondan lütuf bulun. Rab sizi bereketlesin.